Ayrım 45.
Bunun nedeni kısmen Alman yasalarının politik birlikler arasında ilişkiye yer bırakmamasıydı. Yönetme yetkisi 5 yıllığına seçilen başkana Ferdinand Lassalle verildi. Lassalle'in düşü sonunda gerçekleşmişti. Bundan böyle Lassalle, Almanya'nın en ünlü kişilerine, hatta bizzat Demir Başbakan Otto Bismarck'a gösterildiği ölçüde saygı gösterilmeliydi ve Lassalle Berlin'e sefer düzenlemeye karar verdi. Prusya başkentinin kuşatılmasının büyük bir zaferle sonuçlandığını söylemek güçtü. Bu kuşatmaya birlik az sayıda üyeyle, üstelik işçi olmayanlarla katıldı. Lassalle, egemen sınıfları övmenin her yoluna başvuran, sansasyona güvenen konferansını verdi. Salonda topu topu 20-30 kişi vardı. Sözde ilerlemeci partiden, dolayısıyla da düşman taraftan kimse gelmemişti. Ama adı geçen parti toplantıları ilgi çekici buluyor, Lassalle'i de rakipten saymıyordu. Lassalle bir işçi birliği başkanı için oldukça ilginç sayılabilecek işlerde daha başarılıydı. Prenses Hatzfeld ile ilişkisi sayesinde Başbakan Bismarck'ın generallerinden biriyle tanışmakla kalmayıp onun gözüne girmeyi başararak sık sık evine ziyarete gidiyor, saatlerce dostça sohbet edebiliyordu. Tutumunun uç boyutlarda bir ikiyüzlülük olduğunun bilincinde olan Lassalle bütün bunları bir sır gibi saklıyordu. Farklı bakış açılarına karşın üç kademeli seçimin yerine tek dereceli genel seçim sisteminden aynı ölçüde yararlanabileceklerine dair Bismarck'ı ikna etmeye çalışıyordu. Bunu yaparken Lassalle kesinlikle inandığı ikna yeteneğine güveniyordu. Bismarck'a şöyle yazdı. Haşmetlim, yakında parlamentonun dağıtılacağına ve tek kademeli genel seçim hakkının tanınacağına dair söylentiler dolaşıyor. Eğer bu söylentilerde az da olsa doğruluk payı varsa, seçim yasası yayınlanmadan, hatta metne son şekli verilmeden önce mutlaka acilen benimle görüşmenizi rica ediyorum. Oldukça önemli nedenler beni sizden bunu rica etmeye zorluyor ve kabul ettiğiniz takdirde lütfen sizin için en uygun zamanı bana bildirin. Yanıt alamayan Lassalle, Bismarck'la görüşmek için bir girişimde daha bulundu. Haşmetlim, ısrar etmek istemezdim ama ne ki, olaylar bunu gerektiriyor ve ben de ısrarcılığımı bağışlamanızı rica ediyorum. Çok etkili olabilecek sihirli bir reçete bulduğumu birkaç gün önce size yazmıştım. Gerçekleştireceğimiz görüşme tahmin ediyorum ki sonuçta kesin kararlar alınmasıyla sonuçlanacaktır ve yine benim tahminlerime göre daha fazla gecikmenin gereği yoktur ve görüşme saatimizi yarın akşam saat 8.30 olarak belirtme cüretinde bulunacağım izninizle. Eğer haşmetlimiz bu saatte meşgul ise kendisinden en yakın başka bir saati bana bildirmesini rica ediyorum. Ama Bismarck oyalıyordu. Mart ayında Lassalle, Berlin işçilerine sesleniş konuşmasından dolayı vatana ihanet suçuyla yargılandı. Lassalle savunmasını kendisi üstlendi. Genel seçim hakkı istemek ve bu isteğimle anayasayı ilgaya kalkışmakla suçlanıyorum. Ama ben bulunduğum barışçıl konumdan müjdeliyorum. Aradan bir yıl bile geçmeden Bay von Bismarck, Robert Peel rolünü üstlenecek ve genel seçim hakkını bahşedecektir. Bu ajitasyonuma başladığım ilk günden itibaren bunu biliyorum. Ve olayların gelişimini berrak bir şekilde görebilen herkes bunu anlayabilir. İşçi sınıfının azılı düşmanıyla ilişkisini açığa vururcasına Lassalle şöyle devam ediyordu. Düşman partiler adeta kimyasal bir etki altındaymışçasına, aralarında kendine özgü bir çekim vardır ve savaşta birbirlerini destekleme gereksinimi taşırlar. Lassalle, kral ve tutucu partiyi kendilerinin yandaşıymışçasına işbirliğine çekmeye çalışıyordu. Ama aşırı solun temsilciliği rolünden vazgeçmeyi aklından bile geçirmiyordu. Lassalle oynadığı oyunun çok tehlikeli olduğunun farkındaydı kuşkusuz. Ancak elinde riske girebilecek kadar güçlü kozlar olduğuna inanıyordu. İstediği anda dilediği şekilde geri dönebilecek güce sahip olduğunu sanıyordu. Oysa politikacı için olayların mantıksal dizimi kanununun geçerli olduğu ve sadece ilk adımda tam bir hareket özgürlüğüne sahipken sıradaki tüm diğer adımların birinci adım tarafından uzun süre önce belirlendiği gerçeği gözünden kaçmıştı. Bismarck'a yazdığı mektuplardan birinde şöyle diyordu. Çalışan kesim toplumsal diktatörlüğün doğal sahibini tahtta görmeye eğilim gösterebilir. Eğer taht da kendi payına herhangi bir zamanda olabildiğince sınırlı bir adım atmaya karar verebilseydi, özellikle de eğer gerçekten devrimci ve ulusal bir yol izleyerek ayrıcalıklı zümrelerin monarşisi olmaktan çıkıp toplumsal ve devrimci bir monarşi olsaydı. Politik ahlaksızlığı, teşhir edilme korkusu ve ipleri daima elinde tutma isteği Lasalle, birliği başkanlarına mutlak itaate zorlamaya itti. Bizzat belirlediği delegeler onun koyduğu ilke ve kuralları doğrudan iletiyordu. Birliğin bölümlerinden herhangi birisi ondan habersiz sorunlarını çözmeye kalkıştığı anda Lasalle'in gazabına uğruyordu. İşçi birliğinin başında oldukça kısa bir süre kalabileceğine bakmaksızın, üyelerin tüm davranışlarını bir despot, bir otokrat gibi denetliyordu. Kendisine boyun eğmeyen herkes birlikten atılmakla, takip edilmekle tehdit ediliyordu. Lasalle'in bir projesine karşı çıkma cüretinde bulunan işçi Julius Valtay da bunu yaşadı. Valtay'ın birliğin birimleri bağımsız davranma hakkına sahip olmalı şeklinde görüşler savunduğunu öğrendiğinde Lasalle adeta kudurdu. Valtay'ı ihraç edeceğini ilan etmekle kalmadı, işçinin çalıştığı Dresden'e güvenilir bir adamını gönderdi ve birlik üyelerini toplayarak Valtay'ı kendi çevrelerinden kovmaya zorlamalarını sağlaması için emir verdi. Ayrıca başkanlık yetkisini tamamen keyfi bir şekilde kullanarak birliğin yönetim kurulu üyelerinin yerini değiştiriyor, görevlendiriyor ya da bir başkasını seçiyordu. Pohpohlanma ihtiyacı hastalık düzeyindeydi. Fraile Grat'a kendisini yücelten şiirler sipariş etti. Şair aklının sesini dinleyerek bu teklifi reddedince o da başka bir şairle anlaştı ve ortaya çıkan eseri cömertçe ödüllendirdi. Buraya, Alman proletaryası, buraya, bırakma karşılıksız çağrıyı. Çünkü asil bir erkeğin önünde duruyorsun, sana yolunu açıyor sevinçle. O meclis koltuğunda oturmuyor, ona çığırmalı açıklamalar yabancıdır. Ferdinand Lasalle halkın çocuğudur. Çelik gibi güçlü sözcükler dövüyor. Yeterince ettin başkalarını zengin. Bol bol ter dökerek onlar için. Çevrelerini şatafatla doldurdun yeterince. Oysa gömüldün tasaya kendin. Gelecek alay etmesin sizinle. Yemelisiniz emeğin meyvelerini kendiniz. Ferdinand Lasalle size böyle sesleniyor. Ve haykırışı dört yana ulaşıyor. Bismarck'la kurduğu gizli ilişki Lasalle'i bütünüyle değiştirmişti. Bu ilişkinin açığa çıkmasından korkuyordu ve zaman zaman işçi hareketini terk etmeyi düşündüğü bile oluyordu. Önceleri her zaman her işe balıklama dalarken şimdi tehlikeli politik oyundan sıyrılmanın yollarını arıyordu. Bu sırada Lasalle sağlık yurdunda Helen von Döniges'le karşılaştı ve tanıştıkları ilk akşam ona aşık oldu. Klasik güzellik anlayışına yanıt vermeyen bir yüze ama sarışın ve heyecan uyandırıcı dış görünüşe sahip Helen'in her şeyi Prenses Hatzfeld'in gözdesini etkiledi. Altuni uzun saçları, muhteşem omuzları ve elleri, Güneylilere özgü coşkusu, cesurca bakan yeşil, çekik gözleri ve güzel konuşmasıyla Helen, sadece eğlence arayan diğer genç kızlardan hemen ayırt ediliyordu. Lasalle, Olga Sonseva ile başarısız evlilik girişiminden sonra bir daha evlenmeye kalkışmamış ve rastlantı sonucu kurduğu geçici ilişkilerle yetinmişti. Helen von Döniges'in babası, Rüttenberg'in arkadaşıydı ve Marx'ı Berlin'de olduğu sıralarda tanımıştı. Şu anda ise İsviçre hükümetinde Bavyera elçisiydi ve Cenevre'de yaşıyordu. Böyle bir adamın kızıyla macera yaşamanın sözü bile edilemezdi ve Lasalle kendine özgü atılganlığıyla hemen evlenme kararı aldı. Helen karakter yapısıyla ona çok benziyordu. Kendini beğenmiş, yüzeysel ve hırslıydı. Her türlü maceraya meraklıydı. Lasalle'in kadınlar arasında ve politikadaki başarıları hakkında birçok öykü duymuştu ve daha onu tanımadan hoşlanmıştı. Helen'e babasının evine gelen can sıkıcı insanlar arasında Lasalle sıra dışı tek kişi gibi görünüyordu. Helen'in genç bir aristokrat olan von Rakowitz adında zengin bir nişanlısı vardı ama genç kız Lasalle'i baştan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu çok güç olmadı. Lasalle kendi isteğiyle onun kucağına düştü. Çok geçmeden Helen onun karısı olmayı kabul etti. İlişkileri hakkında söylentiler yayılınca LaSalle, Prenses Hatzfeld'e şöyle yazdı. Bazen bilim, arkadaşlık ve doğanın güzelliği ile yetinemeyeceğim tahmininde bulunurken çok yanılıyorsunuz. Benim politikaya gereksinimim olduğunu düşünüyorsunuz. Ah ne kadar az tanıyorsunuz beni aslında. Hiçbir şeyi politika ile bağlarımı tümden koparmak istediğim kadar istemiyorum. Çünkü politikaya boğazıma kadar tokum. Gerçek şu ki eğer ciddi olaylar gelişirse ya da iktidar bana verilirse ve onu değiştirebilecek olanaklara sahip olabilirsem yine eskisinden çok daha büyük bir coşkuyla kendimi politikaya verebilirim. Ne yazık ki üst düzeyde bir yetki olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Çocuk oyunları içinse ben gereğinden çok yaşlıyım, gereğinden çok yüceyim. Başkanlığı son derece isteksiz kabul etmemin nedeni de budur. Sadece sizin ısrarlarınıza dayanamadım ve bu durum şu anda beni kahrediyor. Ah ondan bir kurtulabilsem. Korkarım olaylar yavaş gelişecek, çok yavaş. Oysa benim tutkulu ruhum bu tür çocuk hastalıklarına ve kronik süreçlere dayanamaz. Bana göre politika şu anın aktif faaliyeti. Bunun dışında kalan her şeyi bilimin sınırları içinde de gerçekleştirebilirsin. Hamburg'da olayların gidişatına hız kazandırmayı deneyeceğim. Ama ne kadar etkili olacağı hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ben kendim de pek ümitli değilim. Ah keşke her şeyi bir tarafa atabilseydim. Helen'in son derece ciddi mektubunu aldığımda bu paragrafları artık yazmış bulunuyordum. Olaylar ciddileşiyor, çok ciddileşiyor ve yine üzerime ağır bir yük yığılıyor. Artık geri adım atamam ama kişisel olarak da anlamıyorum. Ne için geri adım atmam gerekiyor? Bu harika bir kadın ve kişisel özellikleri bana tümüyle uyan tek kadın. Siz de bunu kabul ederdiniz. Evet, ileri, Rubikon'a doğru. Bu mutluluğun yolu ve sizin için de iyi yürekli prenses. Son çare olarak benim için de bu geçerli. Olaylar son derece karmaşık. Sonunu nasıl getireceğime dair merak beni yakıp kavuruyor. Sizin davanızı yürüttüğüm zamanlar tamamen zayıf, nesnel bir merak duyuyordum. Bir romanı okur gibi kendimi ve sizi bu durumdan kurtarma olanağına ne zaman kavuşacağım diye. Eski gücüm hala yerinde. Yaşanan mutluluk bilinci de yerinde. Her şeyi parlak bir başarıyla sonuçlandıracağım. Dalgaların anaforu beni alıp götürüyor. Schiller'in dalgıcı gibi beni su üstüne çıkaracak mı? Ama anafor LaSalle'i yüzeye çıkarmadı. Helen, siz Caesar'ın karısı olmak için yaratılmışsınız diyordu, karısı yapmaya karar verdiği kıza. Benimle birlikte yükseklere tırmanacaksınız. İkimiz birlikte dünyayı fethedeceğiz. Artık yüzlerce gazete her gün benim adımı Almanya'nın en ücra köşelerine kadar duyuruyor. Deniz kızım benim, seviyor musun beni? Seviyorum. Olağanüstü yiğitliğiniz hakkında bol bol öyküler dinledikten sonra sizinle görüşmeyi ben kendim istemedim mi? Caesar'ın karısı olmak öyle sürükleyici ki. Helen cilveli bir kahkaha attı. Ama ben bir katliam yapmalıyım. Nişanlım Yanko von Rakowitz yüreğini sonsuza dek bana verdi. Tüyler ürpertici bir bencillikle bu yüreği yok etmeliyim. Oysa bu asil, mütevazı adamı mutlu edebilirdim. Ne yapabilirim? Benim müstakbel karım, ben her zaman senin gücün ve iraden olacağım dedi LaSalle, yine ateşli bir şekilde kızı öperek. Ancak evlilik gerçekleşmedi. Helen'in anne ve babası LaSalle'e büyük bir antipati besliyorlardı. Onun politik faaliyetlerini iki yüzlü bulmakla kalmayıp, kişiliği ve ünü hakkında da iyi şeyler düşünmüyorlardı. Yıllardır Prenses Hatzfeld'in sevgilisi ve kapatması olduğunu bilmeyen yoktu. Bu söylentileri von Döniges de biliyordu ve kızı LaSalle'e duyduğu aşkı bildirdiğinde bu evlilik düşüncesini kesinlikle reddetti. Helen ve Ferdinand büyüklerin karşı koyuşunu yenmek amacıyla karmaşık bir hareket planı hazırladılar. Ama LaSalle, Bay von Döniges'i ikna etmeyi bir kez daha denemek üzere evine gitmeye hazırlanırken Helen annesiyle kavga edip evi terk etti. Kendini Ferdinand'a teslim ettiğini bildirdi ve anne babasının iznini beklemeden evlenip Fransa'nın sınırları ötesine kaçmayı önerdi. Ama LaSalle bu şekilde hareket etmeyi kesinlikle reddetti. Onun bu korkaklığı, kararsızlığı kızı şaşkına çevirdi. Korkusuzluğu ve coşkusuyla ün yapan şu kahraman, iş başa düşünce gerçek yüzünü gösterdi diye düşünüyordu çaresizlik içinde. Dünyada her şeyden çok kamuoyundan korkuyor. Siz maceracı bile değilsiniz. Halbuki bazen öyle olduğunuzu düşünüyordum, dedi Helen. Aşkının başladığı hızla yok olduğunu hissederek. LaSalle eve dönmesi için ısrar ediyordu. Ben sizden yaşlıyım sevgilim ve eminim ki kendime özgü çekiciliğim sayesinde anne ve babanızla karşılaştığımda hiç zorlanmadan onların ön yargılarını yeneceğim. Ama bunu yapabilmek için nedenli gönüllü ve dürüst olduğumu onlara göstermeliyim. Mücevherlerine el sürmeden geri gönderiyorum. Bu konuda hakkımdaki aptalca söylentilere karşın yaşamım boyunca çapkınlık bana hep yabancı kaldı. Helen kısa bir süre önce olağanüstü bir kişi olarak gördüğü adamı umursamazca dinliyordu. Eski nişanlısı Rakowitz'i bir an önce görmek istiyordu. İçinde Rakowitz'e öncelik tanımıştı bile. Von Dönigese iyi yönünü sergileme olanağına kavuşmaktan dolayı mutluluktan uçan LaSalle, kızın davranışlarının ne denli değiştiğini hiç fark etmedi. Soğuk bir şekilde ayrıldılar. Ertesi gün Yanko von Rakowitz nişanlısını ziyaret etti. LaSalle Helen ile görüşemez oldu. Çok geçmeden davranışlarının ne denli uygunsuz olduğunu ve sevgilisinin aşkını kaybettiğini anladı. Özgüveni derin bir yara almıştı. Helen'i geri kazanmanın bir onur sorunu olduğunu düşünüyordu. Elinden gelen her şeyi yapmaya, hatta evlilik için Katolik olması gerekirse bunu da kabullenmeye kararlıydı. Bavyera Kralı 2. Ludwig'e kızı istetmeyi düşünüyordu ve böylece dik başlı babayı etkileyeceğine inanıyordu. Bu işe Prenses Hansfeld de karıştı. LaSalle hızla gittiği Münih'te Bavyera Dışişleri Bakanı ile görüştü. Politikayı da içeren birkaç sohbette bulunduktan sonra bakan, mutsuz sevgiliye kendi görevlisi olan von Döniges ile görüşmesini sağlayarak yardım edeceğine söz verdi. Ama artık evliliği engelleyen Helen'in kendisiydi. LaSalle aralarında geçenlerden dolayı pişmanlık duyduğunu ve onun teklifini kesinlikle reddettiğini yazdı. Bay Yanko von Rakowitz beni bağışlayıp aşkını bana verdiği için mutluyum. Yüreğimi sonsuza dek ona verdim ve ona sadık kalacağım. LaSalle kudurdu. Kıza küfürlü sözlerle hitap ederek onun bir günahkar olduğunu söyledi. Ardından kızın babasına da hakaretlerle dolu bir mektup gönderdi ve düelloya çağırdı. Yaşlı von Döniges kenti terk etmeyi daha uygun buldu ama Yanko von Rakowitz düelloyu üstlendi. LaSalle karnından ölümcül bir kurşun yarası aldı ve 3 gün sonra büyük acılar içinde öldü. 1863 yılında yağmurlu bir Şubat gününde Varşova'da bir ayaklanma patladı. Marx ve Engels isyancıları hararetle destekliyorlardı. Bu gelişmeye büyük bir önem veriyorlardı ve Alman işçileri Londra Eğitim Derneği adına çağrı yapmayı düşünüyorlardı. Almanya ve Polonya isimli kitapçıkta görüşlerini ayrıntılarıyla açıklamayı planlıyorlardı. Marx bu eserin politik bölümünü hazırlıyordu. Engels ise olayı askeri bir bakışla ele almayı hedefliyordu. Friedrich Rusçayı daha iyi bildiği için Karl, Londra'da devrimci sürgünlerin yayın organı Chan'ın Polonya'daki gelişmeler hakkında yazdıklarını takip etmesini rica etti. Marx Manchester'a şöyle yazdı. Şimdi Herzen ve Co'ya devrimci onurlarını gösterme fırsatı doğdu. Daha ayaklanmanın hazırlık aşamasında 1862 yılının sonbaharında Herzen, Polonya devrimci örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştı. Polonyalıların programında köylülere toprak verilmesi ve her halkın devlet örgütlenmesini kendisinin belirlemesi taleplerinin işlenmesini istiyordu. Chan, Varşova Merkezi Halk Komitesi'nin gazete yönetimine mesajını, sonra da onun yanıtını yayınladı. Ayağa kalksın Polonya diye yazıyordu Herzen ve Ogoryov. Felaketlerden yorulmuş, mücadelede güç kazanmış Polonya, ayağa kalksın, atsın bir yana ortaçağ silahlarını. Telaşsız ve aristokratların kalkanı olmadan bir elini yoksul çıraklara, bir elini eşit komşusuna uzatan gençleşmiş bir Slav atleti olsun. Onlar adına bizim dost elimizi kabul edin. Biz bu eli Ruslar adına size uzatıyoruz. Halkımızı seviyoruz. Halkımıza ve güzel geleceğine inanıyoruz ve özellikle bu yüzden adalet ve özgürlük davası için size elimizi uzatıyoruz. Herzen çeşitli girişimlerde Polonya'yı savunuyordu. Birçok kez Rus ordusuna sadece Polonya'nın değil, aynı zamanda Rusya'nın da kabusu olan Çarlık hükümetinin emirlerini dinlememe, Polonyalılara silah doğrultmama çağrısı yaptı. bunun tüm Rus liberallerinin çandan soğumasına yol açmış olmasına hiçbir şekilde aldırmadı. Sonuna dek yiğitçe Polonyalıların özgürlük hakkını savundu ve tüm şiddet yanlılarını, cellatları adeta kırbaçladı. Polonya'nın yanındayız çünkü Rusya'dan yanayız diyor Derzen. Ortak hedef birbirimize kenetliyor bizi ve el ele özgür yaşama giden aynı yoldan yürüyebiliriz. Aynı zaman kesitinde Marx ve Engels tasarladıkları kitapçık için yoğun bir şekilde kaynak topluyorlardı. Karl hazırladığı taslaklarda sadece Çarlık Rusya'sının değil, Prusya'nın da Polonya'ya uyguladığı işgalci politikaları ayrıntılarıyla ele alıyordu. Karl çalışırken olgu üzerinde gittikçe daha çok derinleşiyordu. En ufak bir olay ya da içinde uyanan en küçük kuşkuyu bile yok etmenin uğruna onlarca kitap devirebiliyordu ve Britanya Müzesi'nde hiç aralıksız günde 10 saat çalışabiliyordu. Hiçbir düşmanı hiçbir zaman onu gafil avlayamaz ve zikzak çizgilerini iddia edemezdi. Karl'ın bilimsel vicdanı son derece acımasızdı. Bütünüyle tanıyıp öğrenmediği bir olgu konusunda kendine konuşma hakkı tanımıyordu ve sunumunu yapabileceği en mükemmel biçime, en net ve berrak üsluba ulaşıncaya dek tek bir satır bile yayınlamıyordu. Bitirmediği eserlerini insanlara göstermiyordu ve noktası virgülüne kadar en küçük ayrıntıyı kontrol etmediği çalışmalarını yabancı gözlerden saklıyordu. Yarım yamalak bir çalışmayı yayınlamaktansa yakmak yeğdir diye düşünüyordu. Büyük olaylara da, küçük ayrıntılara da aynı özenle yaklaşan Marx, düşüncelerinden yararlandığı ve alıntılar yaptığı kişilerin isimlerini özenle kitaplarında belirtiyordu. Herkese hak ettiğini veriyorum diye şaka yapmayı seviyordu. Yaptıklarından bir türlü tatmin olmayan ve metinleri yeniden elden geçiren Karl, 1863 yılının yazında ekonomi alanındaki çalışmasının teorik kısmını daha farklı, sistematik bir biçimde ele almaya karar veriyor ve yeni varyantın yazımına koyuluyordu. Böylece çalışma esnasında sırasıyla sermaye hakkındaki çalışmasının 3 cildinin el yazısını ortaya çıkarıyordu. Marx günlerini hiç şaşmadan ya Britanya Müzesi okuma salonunun sessizliğinde ya da çalışmakta güçlük çektiği odasında geçiriyordu. Kızlarından kah biri kah diğeri onu çalışmaktan alıkoyuyordu. Marx sabırlı bir babaydı. Bazen babalık otoritesini kullanmaya kalktığı da oluyordu ama genellikle işe yaramıyordu bu. Sevgili Tusi, görevini yerine getir ve şu sayfayı bitirebilmem için beni rahat bırak diye yalvarıyordu kızına. Maripli, çocukların anne ve babalarını eğitmeleri gerektiğini sen söylemiyor muydun? Yanıtı geliyordu. Şu şöminenin üzerindeki keşmekeşe bir bak. Neler yok ki? Bir takım kağıt desteleri, kitaplar, sigara, tütün, mürekkep emici kağıtlar, kibrit kutusu dağları. Bütün bunlar arasından bizim fotoğraflarımız görünmüyor. Bunlarla sen bile başa çıkamıyorsundur. Düzene koyman için sana yardım edeyim mi? Hayır, sihirli çubuğumun emriyle her eşya ihtiyaç duyduğum anda yanıma geliyor. Evet, sen bir sihirbazsın diye güldü Tusi. İhtiyar maripli, ihtiyar maripli, yumuşak sakallı maripli. Yumuşak sakallı maripli diye söylemeye başladı Engels'in öğrettiği İspanyolca şarkıyı ve birden iki parmağını şıklatarak gerçek bir afacan gibi pencereden bahçeye atladı. İşte annenin sık sık söylediği gibi sen kız değil erkek olarak doğmalıydın my baby, bebeğim diye seslendi Marx kızının arkasından. Başarı ibresi sürekli değişerek devam eden Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı ve Polonya ayaklanmasının başarısızlığı Marx'ı yakından ilgilendiriyordu. Alman İşçileri Eğitim Derneği'nin isteği üzerine Polonyalı ayaklanmacılara yardım toplanması çağrısı içeren bir bildiri yazdı. Bu belgede Marx, bağımsız bir Polonya olmadan bağımsız ve birleşmiş bir Almanya'nın da düşünülemeyeceği gerçeğinin altını çiziyordu. Wilhelm Wolff, Lesner, Ekarius ve diğerleri tarafından imzalanan bildiri yayınlanarak dünyanın çeşitli ülkelerine gönderildi.